Ayrım 11.
Geleneksel olarak koruma durumunda olduklarından yardım istemek olmazdı. Onlarla neşeni paylaş, derdini paylaşma. Salonda siyah saçlı görkemli biri oturuyordu. Bu Sultan Abdülhamit'in kızı Naile Sultan'dı. İstanbul'da iki aile pek görüşmezdi ama sürgün onları yaklaştırmıştı. Beyrut'ta sayıları o kadar azdı ki. Şehzadelerin ve sultanların çoğu halifenin peşinden Nice gitmişlerdi. Orada da küçük bir saray ve erkanı oluşmuştu. Fuat dayı da oraya gitmişti. Üzüntüsünü göstermemek için güzel kadınlar diyarına gidiyorum diyerek işi şakaya dökmüştü. Côte d'Azur'u görmeyi hep hayal eden Kelebek Sultan da oraya gitmişti. Selma, şen şakrak, şık, şıklığını faytonlarının rengini, elbiselerinin rengine uydurmaya kadar götüren teyzesini sık sık düşünürdü. Acaba ne olmuştu? Fransa'da mutlu muydu? Genç kız teyzesinin oradaki hayatını gözlerinin önüne getiremiyordu. Fehime Sultan o kadar az yazardı ki. Oysa Fatma Sultan devamlı yazıyordu. Eşi ve üç çocuğu ile Sofya'ya yerleşmiş, sakin bir hayat sürmekteydi. Haftada birkaç kere eşi Refik Bey'le birlikte tekkeye, pirini ziyarete gidiyor, huzur buluyorlardı. Fatma Sultan, hak yolunda ilerliyoruz, bunun dışında ne varsa anlamsız olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum, diye yazıyordu. Bunun dışı, sürgün, geri dönme olasılığı. Hatice Sultan ile Naile Sultan bunları konuşuyorlardı. İstanbul'dan gelen haberler onlar için iyi değildi. Mustafa Kemal'e suikast girişimi pek çok muhalifin tutuklanmasına yol açmıştı. Mahkeme yargıçlarından Kel Ali, gazetecilere sanıkların suçlu bulunduklarını, idam sehpalarının kurulduğunu, infazın o sabah 27 Ağustos 1926'da yerine getirileceğini açıklamıştı. Haberi veren Londra radyosuydu. Ülkenin sakin olduğunu, her kente istiklal mahkemeleri gönderildiğini de bildiriyordu. Hatice Sultan öfkelenmişti. Türkiye'nin bağımsızlığı için savaşan bütün o insanlardan geriye bir şey kaldı mı? Başbakan İsmet İnönü kaldı. Çizgiden ayrılanlara karşı o denli sertmiş ki Gazi'nin kırbacı adını takmışlar. Diğerleri Rauf Bey, Rahmi Bey, Doktor Adnan, Halide Edip birkaç ay önce yurt dışına kaçmışlar. Kemal siyasi partileri lağvettiği vakit yapılacak bir şey kalmadığını, kendilerinin de tehlikede olduklarını anlamışlar. Yazık. Halkımızdan uzun süre tepki bekledim ama eli kolu bağlı. Acaba memlekete dönebilecek miyiz? Sultan ilk kez şüphelerini dile getiriyordu. Selma üzgün, şaşkın, ilerleyip teyzesinin elini öptükten sonra annesinin yanına oturdu. Anneciğim, elbette ki döneceğiz. İstanbul'da kimse memnun değilmiş. Öğrenciler, aydınlar, din adamları ve özellikle tüccarlar. Memcihan Ağa'nın yeğenine yazdıklarını unuttunuz mu? Bütün çarşı yeni rejime karşıymış. Çarşı kıpırdanmaya başladı mı, yöneticiler tehlikededir. Yakında Türkiye'ye gideriz, görürsünüz anneciğim. Genç kız olanca inancı ile konuşuyordu. Annesinin ümitsizliğe düşmemesi gerekliydi. Sultan kızının başını okşadı. Hakkınız var çocuğum. Bazen hüzünleniyorum. Siz bana aldırmayın. Selma'nın içi burkuldu. Annesi onu üzmemek için sözlerini kabul etmiş görünüyordu. Her ikisi de birbirlerine rol yapmaktaydı. Ama aslında her ikisi de biliyordu. Biliyor muydu? Selma irkildi. Neyi biliyorlardı? Hiç. Sadece yenilgiyi kabul etmek üzereydiler. Oysa Selma reddediyordu. Savaşmak gerek. Eskiden anneciği böyle demez miydi? Her şey olabilir. Büyük bir heyecanla ayağa kalktı. Birden müthiş bir savaş isteğiyle doğruldu. İçi alev alevdi. Bunu açığa vurmasa patlayacaktı. Halide Edip ile Rauf Bey'e katılsa, Türkiye'ye başka bir ad altında sızmaya kalkışsalar, binlerce hoşnutsuzla birlikte rejime baş kaldırsalar, her şey olabilir. Selma gecenin geç saatlerine kadar savaş planları yaptı. Küçük yazı masasının başına oturmuş, hatıra defterinin sayfalarını doldurup duruyordu. Kendisine kaç kez yapmak için istemek gerekir dememişler miydi? İstediği İstanbul'a dönmekti. Bunu her şeyden çok istiyordu. boyun eğmeyi reddediyordu. Açık pencereden içeriye yasemin kokusu geliyordu. Meltem'in okşayışlarını, cırcır böceklerinin gevezeliklerini duyabiliyordu. Gecenin nemli havasını içine çekti. Vücudu mavi karanlığın içinde kayboluyor, büyüyor, uzuyor, binlerce yıldıza ulaşıyor, onlarla oynuyor, oynaşıyor, parıltılarında mutluluktan eriyordu. Artık bu güzelliğin dışında değildi, onunla bütünleşmişti. Ancak şafakta rahatlamış, doyuma ulaşmış olarak uyuyabildi Selma. Daha sonraki günler Selma için rüyada gibi geçti. Madem ki artık biliyordu, günlük tüm sorunlar saçmaydı. Sınıfta, evde bu kadar neşeli olmasına şaşıyorlardı. En ufak bir eleştiri karşısında dikleşen sanki kendisi değildi. Hoşgörülü olup çıkmış, tüm kuralları alt üst eden sabırsızlığı, sonsuza kadar zamanı varmışçasına bir durgunluğa dönüşmüştü. Alışılmadık tebessümünün neler sakladığını Emel bile anlayamıyordu. Selma sanki orada değildi. Sonra bir sabah beklenmedik biçimde yorgun ve yılgın uyandı Selma. Basit biçimde döşenmiş odasına göz gezdirdi. Gerçek işte bu, diye düşündü. Bir anda tükenmişçesine ve umutsuzcasına yastığına kapanıp ağlamaya başladı. Şu Libnan'dan ne kadar nefret ediyordu. Hep şu mavi deniz, şu yakıcı güneş, şu neşe. Tüm bu insanlardan onu kendi evlerinde, kendi memleketlerinde ağırlayan, bizimkiler, vatanımız diyen bu insanlardan ne kadar da nefret ediyordu. İstanbul'a hiç kavuşamayacak, artık hiç oralı olamayacaktı. Geçen bütün bu günler zarfında kendisini aldatmıştı. İnsan ancak bir toprağa, üzerinde dövüşebileceği, üzerinde düşüp kalkacağı bir toprak parçasına sahip olursa savaşabilirdi. Sizi çevreleyen şeyler sizde hiçbir anı yaratmadığı, tuttuğunuz hiçbir şey sizin olmadığı, sözleriniz kuru gürültüden ibaret olduğu sürece nasıl dövüşülür? Neye karşı? Kime karşı? Boş yere hayal kurup durmuştu. Sürgündekiler için hayal bir tasarı değil bir kaçıştır. Bir de kendini cesur sanırdı. Gerçek ile uzlaşanları ayıplardı. Acaba dedikleri gibi gerçek cesaret razı olmak mıdır? Biliyordu. Üstelik cesaretin ne işe yaradığını, üstelik içinden ağlamak geldiği halde gülümsemek gerektiğini. Biliyordu. Hayvanların bile barınakları, yurtları olduğunu, aksi halde öldüklerini. Güzel kuzenimin gülümsemesini kim çaldı? Sultan Abdülhamit'in torunu Şehzade Orhan nefis bir beyaz delahaye'den indi. Aslında taksicilik yapıyordu. Böylece hem herkesin hem hiç kimsenin hizmetindeydi. Kısa boylu, zayıf, müthiş güçlü ve heyecanlı bir delikanlıydı. Şehzade cenapları kendini hakarete uğramış saymaya görsün, hoşuna gitmeyen müşteriyi yakasından tuttuğu gibi yolun ortasına atıverirdi. Selma ona bayılıyordu. Kuzeni Hayri'nin aksine eğlenceli, resmiyetten uzaktı. Oysa daha 18'indeki Hayri, yazın bile koyu renk takım elbise giyer, sert kolalı yakalar takardı. 20 yaşındaki Orhan ise hiçbir şeyi ciddiye almaz, Türkiye'den söz etmemeyi yeğler ve halazadesinin iç sıkıntılarını alaya alırdı. Bu senin Slav damarın, o güzelim Rus kızları, Çerkes kızları, atalarımızın haremlerini süsleyen ve bize kanlarından bir şeyler aktaran kızlar. Haydi sultanım, özgürlüğünden yararlanmaya bak. İstanbul'da olsaydın kafes ardında mahpustun. Hadi git süslen, seni gezmeye götürüyorum. Sultan arkalarından müşfik bakışlarla baktı. Küçük kızının eğlenmeye ihtiyacı vardı ve Orhan'la olduğunda içi rahattı. Mor salkımlar, boru çiçekleri ve kırmızı ardıç ağaçları arasından kıvrılarak yükselen Şam yoluna saptılar. Selma, baştan çıkarıcı bir sesle daha hızlı ve daha uzağa gitmek istediğini söyledi. Orhan'ın Beyrut'un 20 kilometre kadar uzağındaki şık sayfiye yeri Aley'de durmak isteyeceğini biliyordu ama uzun kirpiklerinin gölgelediği gözlerini süzerek ona gülümsediğinde hiçbir şeyi reddetmeyeceğini de biliyordu. Selma gevşedi, camı açarak yüzünü rüzgara verdi. Tırmandıkça hava serinliyor, gün ışığı durulaşıyor, selvi ağaçları ile bodur çamlar yerlerini, yeşil yapraklarını insanın okşayacağı gelen yüksek çamlara ve keçi boynuzu ağaçlarına bırakıyordu. Bamdun'u geçtiler. Lübnan'ın hafif mavimsi, sisli sıra dağları bir ışık hüzmesini yırtarcasına karşılarına çıkmıştı. Sani'nin karlı tepeleri görünüyordu. Selma arabadan fırladı. Yüksek otlar ve katır tırnaklarıyla dolu patikada başını yukarıya kaldırmış, bütün bu güzellikleri kucaklamak istercesine kolları açık koşmaya başladı. Durmak bilmiyordu. Orhan'ın uzaktan seslendiğini duydu ama dönmeyecekti. Benliğini bulmasına yardımcı olan doğa ile baş başa kalmak istiyordu. En sevgili dosttan daha yakın, terk edilme korkusu duymadan kendini kollarına terk ettiği, bütün gözeneklerinden içine dolduğunu hissettiği ve kendisine güç veren doğa ile. Kendini otlara bıraktı. Doymazlıkla nemli kokuyu içine çekti. Başı dönüyordu. Bacaklarında, karnında toprağın sıcak atışlarını duyuyordu. Bu sıcaklığın içinde erir gibiydi. Sanki artık Selma değildi, daha fazlasıydı. Sanki bu ot parçasıydı, sanki bu yapraklar, sanki bir bulutu yakalamak isteyen gibi uzanan şu dal kendisiydi. Sanki doğumunun karanlık ve esrarlı inine kadar kök salmış şu ağaçtı. Sanki pınarın sesiydi, akıp giden ve hep orada duran su idi. Güneşin okşayışı oydu sanki. Firdolayı dönen rüzgar da oydu. Artık Selma olmadığını, sadece var olduğunu hissediyordu. Genç kız dönüş yolunda hiç konuşmadı. Hassas bir alev parçasına benzeyen sevincini korumak ister gibiydi. Hüzünlü olduğunu sanan Orhan, onu eğlendirmeye çalışıyor, bin bir hikaye anlatıyordu ama Selma onu dinlemiyordu. Susmasını tercih ederdi. Suskunluğun, dostların en ateşlisi, en dikkatlisi, en cömerti olabileceğini ona nasıl söyleyebilirdi? Yalnızlık sözcüğünün kendisi için yıldız anlamına geldiğini nasıl anlatabilirdi? Daha sonraları hayatının bu dönemini hatırlarken Selma doğa ile olan bu yakın ilişkisinin kendisini ümitsizlikten koruduğunu ve kendine getirdiğini düşünecektir. Bu sihirli dünyaya kaçışları olmasaydı tüm sevdiklerinden ayrılmanın acısına Rüstem Paşa konağının özlemine dayanamazdı. Hüzün. Sultan her gün biraz daha halsiz. Mustafa Kemal'in 1927 Kasım'ında yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilişi onun için altından kalkamayacağı bir darbe oldu. Artık Türk halkının Osmanlı hanedanının geri dönmesi için savaşmayacağını kabul etmek zorunda. Sağlığı daha da bozuldu. Doktor kalbini hasta buldu. "Gerçekten de rahatsızlığım kalbimde," diye gülümsedi sultan. Zeynel'in ve kalfaların gönüllerini hoş etmek için başucunda sıralanmış ilaçlarını her gün almayı kabul ediyordu. Selma'yı hastalıktan çok bu uysallık endişelendiriyor, iyileşmek ümidi yerine derin bir umursamazlığın, bir kendini bırakmışlığın varlığını hissedebiliyordu. Genç kız annesi için acı çekiyor ve mücadele etmeyişine kızıyordu. Cihangir diye nam salacak kadar çelik bir iradeye sahip annesinin kendisini koyuvermeye, benliğini inkara hakkı yok. Herhangi bir fani gibi zaaflarını belli edemez. Sultanlığını sürdürmek zorunda. Put çatlamaya görsün, çevresindeki dünya çöker. Bugün 30 Haziran 1928. Okulun son günü. Besançon Enstitüsü'nden artık tamamen ayrılacak olan öğrenciler küçük gruplar halinde anneleriyle birlikte avluda toplanmışlardı. Okulu bitirip hayata atılmanın sevinci ve heyecanı ile gözler pırıl pırıldı. Burada mutluydular. Yanlarında her zaman birileri olmuş, daima üzerlerine titrenmiş, ara sıra cezalandırılsalar bile hep korunmuşlardı. Rahibeler iyiydi. Onlardan ayrılmak hüzün veriyordu. Cezalar, haksızlıklar, gözyaşları, her şey unutulmuştu. Okula sık sık gelecekleri yolunda vaatlerde bulunuyorlardı. Ayrılmaktan duydukları mutluluk yüzünden kendilerini nankör addediyorlardı. Ama sörler anlayışlıydılar. Herkese sevecenlikle bakıyor, kızlarıyla iftihar ettiklerini, artık yetişkin birer genç kız olduklarını söylüyorlardı. Tüm o yıllar boyunca hiç bu kadar yakın olmamışlardı. 17 yaşında olmak ve yaşamaya başlamak. Bazı öğrenciler Lübnan'dan ayrılacaktı. Marie Agnes Fransa'ya dönüyordu. Marie Laure de gidiyordu. Buenos Aires'e mi? Fevkalade değil mi? Bembeyaz ve son derece eğlenceli bir kentmiş. Evet, öyleymiş. Selma'nın aldığı son mektup bir yıl önce Buenos Aires'ten postaya verilmişti. Bir rüya ülkesine geldiğini ve artık gezginciliğine son vereceğini yazıyordu. Güzel prensesi için güzel bir ev arıyordu. Yerleşir yerleşmez ona yazacaktı babası. Sonra ondan hiçbir haber alamamıştı. Hasta mıydı? Başına bir şey mi gelmişti? Selma soruların içinde kaybolmuş gibiydi. Acaba diye düşünmüştü. Ama hayır, bu olanaksızdı. Öyleyse onu nasıl bulacaktı? Annesinin yardımını isteyemezdi ama başka kime başvurabilirdi ki? İşte şimdi de Marie Laure, Selma'nın aylardan beri aklından çıkmayan bu kente gidiyordu. Belki ona yardımcı olurdu. O meşhur yüksekten atlama olayından sonra arkadaş olmuşlardı. Gerçi Emel ile olduğu gibi samimi değillerdi ama gerçek bir takdir hissiyle birbirlerine bağlanmışlardı. Sevgiden çok cesaret ve sadakate önem veren silah arkadaşları gibi. Selma, Marie Laure, Mère Achille ile konuşmasını bitirdikten sonra onu avlunun bir köşesine çekecekti. Biraz geriden uçuk renkli gözlere, sarışın başa, dümdüz alına, kibirli dudaklara baktı. Onu okyanusları geçip kendisine babasını getirecek bir şövalyeye benzetti. Ona her şeyi anlatacaktı. Her şeyi. Neyi anlatacaktı? Babasının onu bırakıp gittiğini mi? Buenos Aires'te olduğunu ama hiç adres bildirmediğini mi? Kelimeler beyninde uçuşuyordu. Marie Laure'nin dudaklarının anlayışsızlıkla büzüldüğünü, acıyarak değil, böyle bir hakareti ondan bekleyemezdi. Görür gibi olurdu. Marie Laure'nin saygı duyduğu, içine kapanık ve cesur Selma, kendisiyle özdeşleştirdiği kaya gibi sert Selma. Demek bir zavallıydı. Yok, Selma anlatmayacaktı. Yalnız gururundan ötürü değil, bir şeye yaramayacağını bildiği için. Marie Laure, felaketi tatmış olanların gücüne sahipti. Zaafa tahammülü yoktu. Daha sonra Selma, susmakla iyi mi ettiğini düşünecekti. Marie Laure belki de son şansıydı. Babasından bir daha hiç haber alamadı. İnsan 17 yaşında sultan ve parasız ise Beyrut'ta eğlence yok gibidir. Selma sabırsızlıkla okulun, zamana titizlikle bağlılığın, önlüklerin ve not karnelerinin son bulmasını beklemiş, özgürlük günü geldiğinde yapacağı her şeyi, hayata, gerçek olanına başlamayı coşkuyla düşlemişti. Şimdi zaman önünde uçsuz bucaksız dururken, onun hareketsiz akıp gidişine, her türlü olasılığı içeren zenginlikteki boşluğa dikkat kesilmişti. En sevdiği şeyin hiçbir şey yapmamak olduğunu hayretle keşfetmişti. Daha çok yaşayabilmek için hiçbir şey yapmamak, hayatı bütün çıplaklığıyla yaşamak, hayatı değiştiren ve dolduran şeylerden arındırarak yaşamak, dünyanın bütün titreşimlerini hissetmek ve her saniye sonsuzluğu tatmak en sevdiği işti. Gününün büyük kısmını koltuğunda geçiren Sultan Selma'yı gözlüyordu. Eskiden yerinde duramayan çocuğun bu uyuşukluğunu endişeyle izliyordu. Yoksa o da babası gibi tembel mizaçlı mıydı? Her zamanki aldanmazlığı ile Hayri'nin hiçbir işe yaramadığını görüyordu. Kızı da onu hüsrana uğratamazdı. Bütün ümitlerini ona bağlamıştı. Başarısız olmamalıydı. Bu yüzden de Selma'nın bir şeylerle meşgul olmasında ısrar ediyordu. İngilizcenizi ve İtalyancanızı ilerletmelisiniz. Aksanınız berbat. Leyla Hanım'dan size nakış işlemeyi öğretmesini istedim. Arapça hat derslerinde çok yetenekliydiniz. Onu da ihmal ediyorsunuz. Selma, güzelsiniz, akıllısınız, soylusunuz. Sizi parlak bir gelecek bekliyor. Bu geleceğe hazır olmalısınız. Miskin miskin oturmayın. Cesaret edebilse kulaklarını tıkayacaktı Selma. Artık böyle yapmalı, şöyle yapmamalılara tahammül edemiyordu. Sanki ömründen bir şeyler çalıyor gibiydiler. Nasıl oluyordu da annesi onu bu kadar az anlayabiliyordu? O da genç olmamış mıydı? Neyse ki Emel ve ağabeyi Marvan sık sık geliyorlardı. Sultan ikisini de seviyordu. O kadar terbiyeliydiler ki. Bu yabancı kentte kızı için onlardan iyi arkadaş bulunamazdı. 20 yaşında yetişkin bir adamın olgunluğuna sahip olan Marvan'a o kadar güveniyordu ki öğleden sonraları kente dolaşmaya gittiklerinde Zeynel'i yanlarına katmaya gerek görmüyordu. Selma'nın arada bir çıkmasını istiyordu. Aşırı hassas oluşu, içine kapanıklığı, hayal alemine dalma eğilimi sultanı endişelendiriyordu. Hatice Sultan uzun süre bunu kendi kendine bile itiraf etmek istememişti. Selma Hayri Bey'den çok dedesi Sultan Murat'ı hatırlatıyordu. Saatler boyu piyanosunun başında oturduğunu, coşku içindeyken bir anda yeise kapıldığını, uygulama alanı bulamadığında dengesizliğe dönüşen güç ile zaaf karışımını yüreği sızlayarak anımsıyordu Hatice Sultan. Onun için de Selma'nın sinemaya olan düşkünlüğüne karşı çıkmamıştı. Genç bir kızın hayallerinin her şeyin geçmişi anımsattığı bir evin yalnızlığından çok romantik öykülerle daha sağlıklı biçimde gelişebileceği düşüncesindeydi. Yedinci sanat hamledeydi. Büyük bir Hollywood şirketi olan Warner Bros. Müthiş bir şey yapmış, sesli film caz şarkıcısını çevirmişti. Filmde oyuncular konuşuyordu. Selma ile Emel, cumaları kadınlar matinesine gitmeye başlamışlardı. Marvan üstü açık otomobili ile onları bırakıyor, sonra gelip alıyordu. Gösteri sırasında sık sık teknik arıza oluyordu. Karanlık bir odada beklemekten bıktıkları için çıkıp güneşte gezmeyi yeğliyorlardı. Bütün sinemaların bulunduğu eski kentin bu mahallesi başlı başına bir alemdi. Eski adıyla Tophane Meydanı olarak bilinen ve Osmanlı valisi Cemal Paşa'nın 11 milliyetçi direnişçiyi astırması üzerine Şehitler Meydanı adını alan yerden geriliyordu bu semte. Beyrut'un en civcivli yeriydi. Bütün gün masalarının başında nargile içip tavla oynayan adamlar vardı. Ras Beyrut'undaki Müslüman hanımların anlattıklarına göre lokantalar ve kadınların çıplak dans ettikleri gece kulüpleri de buradaydı. Selma kalbi gümbür diyerek Emel'in elini tutmuştu. Bu yerlerde bulunmak bile yasak meyveyi tatmak demekti. Sanki herkes onlara bakıyordu. Büyük Fransız lokantasına doğru yürürken rahat görünmeye çalışıyorlardı. Birkaç kez oraya gitmiş olan Orhan, çok eğlenceli bir yer demişti. Beyrut'un tüm kozmopolit sosyetesinin uğrak yeriydi. Genellikle Paris'ten gelen oyuncuların gösterilerinden sonra denize bakan terasta sabahın 5 veya 6'sına kadar dans edilirdi. Selma büyük kırmızı harfler taşıyan afişe imrenerek baktı. Matmazel Nini Rocambole, akıl almaz rocambolesk dansını sergiliyor. Eğlenceli olmalı diyerek iç geçirdi. Yazık, böyle yerlere asla gidemeyecekti. Bir genç kız için, hele de Müslüman bir genç kız için uygun değildi. Böyle gezindikleri bir gün toprak rengi kapıları ve pencereleri kemerli küçük saraya geldiler. Burası Lübnan hükümetinin bulunduğu yerdi. Pinekleyen birkaç odacının dışında incin top oynuyordu. Yüksek komiser Henry Ponsot'un çalışma yeri olan büyük sarayda esas işler görülüp kararlaştırıldığına göre burada kim vakit kaybetmek isterdi ki? İki güzel kızın yalnız geldiklerini gören bir grup Fransız askeri onları izlemeye başladı. Yüzleri al al, adımlarını sıklaştıran kızlar bazılarının açık açık laf atmalarını anlamaz göründüler. Onları ancak Sukel Frange'ın dar sokaklarında atlatabilmişlerdi. Burası sebzelerin, meyvelerin, çiçeklerin ama aynı zamanda Avrupa'dan gelen malların cennetiydi. Burası Lübnan'ın burjuva aile kadınlarının sırtlarında küfeli çocukları peşlerinde dolaştırarak alışverişe geldikleri yerdi. Ama genç kızlar daha çok kuyumcular çarşısını seviyorlardı. Burada dükkanlarında oturan kuyumcular incecik parmaklarıyla altın ve gümüş telleri işliyorlardı. Bir de terzilerin Paris'in son modellerini kopya etmekte üzerlerine olmayan Ermeni kunduracıların ve her türlü işe yaramaz hakiki ıvır zıvır satıcılarının bulunduğu Suk Tavile'yi seviyorlardı. Güneş batmak üzereydi. Kadınların alışverişe veya günün ilk serinliğini teneffüs etmeye çıktıkları saatti. Sattıkları su portakal çiçeği kokan sucular ya da çengelli iğne satan küçük çocuklar çığırtkanlık ederler, kent bayram havasına bürünürdü. Günlük bayram havasına. Hava güzeldi. Yanında Emel kalabalığın içinde kaybolmuş olan Selma özgürlüğün tadını çıkarıyordu. İstanbul'u unutmuştu. Emel ile Marva'nın ailesi Lübnan'ın en eski ailelerindendi. Onun içinde Beyrut'un en parlak çevreleri bu iki yetimi kucaklamıştı. 18 yaşına basan Emel artık çıkıyordu ve Selma'yı da beraberinde götürmek istiyordu. Arkadaşı o kadar güzeldi ki, her yerden davet edilmesi için bir görünmesi yeterdi. Ama Beyrut'ta bir Osmanlı prensesinin bazı çok eski ailelerle görüşmesinde sakınca olmadığına sultanı ikna etmek kolay değildi. Linda Sursok'un Eşrefiye'deki sarayında verdiği danslı çay partisi buna fırsat oldu. İki genç kız uzun uzun tartışmışlardı. Danslı çay, başlangıç için balodan daha ikna ediciydi. Sonra Linda Sursok akraba sayılırdı. En azından Emel ile Marva'nın kendisine teyze demeleri için ısrar edip durmuştu. Bu çaya bir çeşit aile toplantısı da denebilirdi. Davetiye geldiğinde Emel arkadaşın evinde tesadüfen bulunuyor olacaktı. Sultan küçümser bir ifadeyle sordu. Bu Sursoklar da kim? Yanılmıyorsam tacir bunlar. Emel usulca, hayır efendimiz dedi. Beyrut'un en köklü ailelerinden biri. Buraya yüzyıllar önce yerleşmişler. Bankaları, şirketleri. Ben de onu söylüyordum. Tacir işte diye sultan sertçe sözünü kesti. Neyse ki bayan Gazavi o sırada oradaydı. İstanbul'da doğmuş, yüksek dereceli bir memurla evlenmişti. Lübnan'da Sursoklardan daha iyisinin olmayacağını sabırla anlatmaya çalışıyordu. Gerçi Ortodoksturlar ama en esaslı Sünni Burjuva ailesi kadar mükemmeldirler. Salonlarında Beyrut Sosyetesi'nin kreması bulunur. Şayet Selma Sultan bir gün toplum içine çıkacaksa, onun için Sursok Sarayı'ndan daha iyisi düşünülemez. Ama şayet Efendimiz onun evde oturması düşüncesindeyse, Selma bayan Gazavi'yi öpebilirdi. Ama umursamaz bir tavır takındı. Sanki konuşulanlar onu ilgilendirmiyordu. Hatice Sultan duraksadı. Bayan Gazavi, Lübnan sosyetesini iyi tanırdı. Her zaman değerli tavsiyeleri olurdu. Ama sultanı tereddüde sevk eden son sözleri olmuştu. Bir süredir uykularını kaçıran derdine parmak basmıştı. Selma ne olacaktı? Okulda bulunduğu, okuduğu sürece böyle bir soru aklına gelmemişti. Ya şimdi? Sürgün hayatı sürüp giderken ve Türkiye'ye dönmek artık bir hayal olmuş iken, kızı ne olacaktı? Ona bir koca bulmak gerekiyordu. Tabii Müslüman, zengin, soylu. En köklü Sünni ailelerin bile Osmanlı hanedanı ile hısımlık kurma iddiasında bulunamayacağı Beyrut'ta. Bu üç koşulu bir araya getirmek olanaksızdı. Olsa olsa Mısır kraliyet ailesinden ya da Hindistan mihracelerinden biri. Ama bayan Gazavi'nin hakkı vardı. Selma bu süre içinde kapalı kalmamalıydı. Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini şimdiden öğrenmeliydi. Sultanın bildiklerini öğretmesi yetmiyordu. Kızının gerçekle yüz yüze gelmesi gerekliydi. Bir hükümdar sarayından farksız Ortaköy sarayında hiç kuşkusuz Selma beşeri ilişkileri çok iyi öğrenirdi. Ancak Ras Beyrut'taki bu kimsesiz evde sadece Zeynel ile iki kalfa arasında günün birinde içinde yaşayacağı alemi nasıl bilecek, nasıl anlayacaktı? Sultan nazikçe Emel'e döndü. Yarın gelin çocuğum, cevabımı bildiririm, dedi. Aslında kararını vermişti. Selma Sursoklara gidecekti. Ama Çözümlemesi gereken bir sorun vardı. Ne giyecekti? Ona uygun giysiyi alacak para yoktu. Paris'in büyük terzilerinden giyinen, mücevherlerle kaplı şu Lübnanlı kadınların yanında kızının mevkiini koruması gerekiyordu. Fikir küpü olan Bayan Gazavi imdada yetişti. Eğer izin verirseniz efendimiz, bir önerim olacak. Marifetli parmaklara sahip olan Leyla Hanım, sizin saray giysilerinden birini düzeltemez mi? Dolaplarınızda çürüyüp giden son derece değerli kumaşlar. Bu girişimlere durumdan haberdar edilen Suren Ağa da katıldı. Bu Ermeni kuyumcu, satılan mücevherlerden gelen parayı harcamak yerine alınacak tahvillerin geliriyle geçinmenin daha iyi olacağını söylediği günden beri aile dostu olmuştu. Hatta bu girift işlemlerde Zeynel'i yönlendirme işini de üstlenmişti. Sadakati bütün ev halkının güvenini kazandırmıştı. O gün öğleden sonra ipek elbiseyle uğraşan kalfaların arasında bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Sanki söylemek isteyip de söyleyemediği bir şeyler vardı. Sonunda kızarıp bozararak cesareti ele aldı. Cesaretimi mazur görün Sultan Hazretleri. Selma Sultan güzeller güzeli olmalı. Acaba elimdeki mücevherler arasından birini seçip takmayı kabul eder mi? Neyim varsa onundur. İstediğini seçsin. Bu benim için büyük şereftir. Duygulanan sultan ufak tefek adama gülümseyip elini uzattı. Adamcağız adımlarını şaşırarak yaklaştı ve uzatılan eli heyecanla öptü. Bayan Emel El Daruzi, Bayan Selma Rauf, Bay Marvan El Daruzi. Siyah giysisi içindeki uşak Daruzilerin yanındaki genç kıza merakla baktı. Onu daha önce hiç görmemişti. Linda Sursok'un davetlerine gelenler çok kalabalık olurdu. Sorun bu değildi. Uşak tecrübeli bakışları ile debdebeli giysiler altındaki yeni zenginin kokusunu hemen aldığı halde bu kez tereddüt ediyordu. Bu yeni gelen yürümesini biliyordu. Başını tutuşunda, havasında soylu bir azamet görünüyordu ama Babı İdris'teki küçük bir terzi elinden çıkan saçaklı elbisesi ve öğleden sonraları hiç takılmaması gereken safir kolyesiyle onu nereye oturturacağını kestiremiyordu. Ev sahibesi onları karşıladı. Emel, Marvan, sevgili çocuklarım, sizleri gördüğüme sevindim. Arkadaşınızı da, Bayan Rauf mu dedinizdi? Hoş geldiniz. Yeğenlerimle geldiğinize göre evinizde sayılırsınız. Anneleri en yakın arkadaşım, kardeşim. Linda Sursok içini çekti. 40 yaşında Beyrut'un en çekici kadınlarından biriydi. Güzelliğinden çok zekası, albenisi ve 24 yaşında dul kaldığından bu yana misliyle arttığı söylenen yaşama tutkusuyla ün salmıştı. Özür dilerim, sizlerden ayrılmam gerekiyor. Eminansları başpiskopos gelmiş. Marvan, sizden hoşlandı dedi. Zaten Türklere bayılır. Selma Emel'in Marvan'a kötü kötü bakmasına, Marvan'ın alaylı gülümsemesine bir anlam veremedi. Çok sonraları kendisi de Beyrut sosyetesine girdiğinde Ateşli Linda'nın savaş yıllarında Cemal Paşa ile yakın dostluğunu öğrenecekti. İç içe geçen açık pembe çiçeklerle süslenmiş salonlar şık bir kalabalık ile doluydu. Dipte Endülüs tarzı döşenmiş bir salon vardı. Fıskiyeli havuzunun etrafa saçtığı serinlikle çöl ortasında bir vahayı andırıyordu. Uşaklar portakal çiçeklerinin, Arabistan yaseminlerinin ve mimozaların bulunduğu geniş bahçeye bakan camlı kapıları açmışlardı. Marvan genç kızları terasa götürdü. Burası kimsenin rahatsız etmeyeceği, herkesin rahatça seyredebileceği ideal bir yerdi. Marvan, Selma'ya önemli kimseleri tanıtıyordu. Şu yakasında beyaz karanfilli bey Nicolas Bustros'tur. Köklü bir Ortodoks ailesinden gelmektedir. Davetlerinin ihtişamı Sursoklarınkini geçer. Yanında duran Markiz Jean de Frege'dir. Sonradan olma soylulardan. Daha ileride şu yüzü lekeli adam Edebiyat Kulübü Başkanı Henry Faraon'dur. Öyle bir şeye benzemediğine bakmayın. Bütün Lübnan'ın ve kuşkusuz bütün Suriye'nin en muhteşem sanat eserleri koleksiyonuna sahiptir. Şam ve Halep'te eski saraylar satın alıyor, oradaki şömineleri, duvar kaplamalarını söktürerek salonlarına taktırıyor. Büyük sarayın yanı başındaki evi Ali Baba'nın mağarası gibi. Oraya davet edilmek bir lütuf sayılır. Pek az kimseyi çağırır. Her perşembe at yarışlarına gider. 200 atlık bir harası vardır. Dostlarıyla kahvesini yudumladığı yeşillikler kaplı kulesinden atlarının antrenmanını seyreder, Lübnan politikasının bu kulede oluşturulduğu söylenir. Bak sen, Emire Şebap da burada. En eski dağlı soylulardandır. Şu da güzel Linda Trad. Yanındaki kibar yaşlı bey de Jean Tueini. Osmanlı İmparatorluğu'nun Çar nezdindeki büyükelçisiymiş. İngiliz kralı 7. Edward'ın da şahsi dostudur. Şurada solda şu kızıl saçlı adamı görüyor musunuz? O da Nicolas Sursok. Ressam Van Dongen'in portresini yapmak için çok ısrar etmiş. Kaba sabacadır ama korkmanıza gerek yok. Genç kızları sevmez. Birkaç dakikadır terasın öbür ucunda kendilerini izleyen iki delikanlıyı fark etmeden gülüşüyorlardı. Bence Fransız. Şu ince bele, şu beyaz tene bak, bir şaheser. Oktav, bu işlerden hiç anlamıyorsun. Bu baygın bakışlar, şu etli dudaklar, şu hem masum hem şehvetli eda, tam bir doğulu. Öyleyse bahse girelim Alexis. Ancak güzelin kökeninden çok hangimize nasip olacağı konusunda bahse girelim. Bir Fransız subayından da ancak bu beklenirdi. Avın üzerine her an atılmaya hazırsınız. Ama dikkat, eline baktım, evli değil. Seni şimdiden uyarırım ki bizde bütün genç kızlar, ama belki bizim takımın en ünlü iki temsilcisine karşı koyamaz. Haklısın Oktav, gidip şansımızı deneyelim. Doğal bir tavırla yaklaştılar. Merhaba dostum Marvan. Delikanlının samimiyetle sırtına vurdular. Kız kardeşinin önünde eğildiler. Selma'nın önüne geldiklerinde tereddüt eder gibi yaptılar. Emel atıldı. Selma Rauf. Selma, sana ev sahibesinin kuzeni Alexis'i ve yüzbaşı Octave de Verp'i tanıştırayım. Hararetli bir konuşmaya başladı. Yeni gelenler zeki ve yakışıklıydılar. Hayran hayran bakmaları Selma'yı mest ediyordu. Bir de gelmek istememiş, sıkılacağını sanmıştı. Havadan sudan konuşuyorlardı. Alexis kibarca sorular soruyordu. Demek Beyrut'a taşındınız. Babanız diplomat olsa gerek, değil mi? Öldü mü? Üzülmüş gibi yaptı. Özür dilerim. Anneniz hanımefendi kendisini çok yalnız hissediyordur. Eminem annem kendisini tanımaktan, çaya davet etmekten mutluluk duyacaktır. Hasta mı? Ne yazık. Demek yalnızlık çeken güzel bir çiçeksiniz. Selma kızardı. Bugüne kadar hiçbir erkek onunla böyle konuşmamıştı. Tabii kendisine kardeş gözüyle bakan arkadaşlarının ağabeyleri dışında. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Flört dedikleri yoksa bu muydu? Olan bitenden habersiz olan Marvan tam bu sırada Emil teyzenin hatırını sormadıklarını hatırladı. Selma salonun şu köşesinde oturan yaşlı hanımefendiyi görüyor musunuz? Sursokların en yaşlı üyesidir. Genç kızlığında 3. Napolyon'la nasıl dans ettiğini anlatmaya bayılır. Emel ile hatırını sormayacak olursak bizi topa tutar. Sizi emin ellere bırakıyorum. Sadece birkaç dakika için izninizi isteyeceğim. Alexis gülümseyerek, şu Marvan gerçek bir beyefendi, dedi. Selma neyin kastedildiğini anlamayarak, evet gerçekten öyle diye cevap verdi. Cevabı Oktav'ı eğlendirmişti. Alexis atıldı. Burayı çok sıkıcı bulmuyor musunuz? Doğru dürüst bir müzik bile çalmıyor. Dans etmeyi sever misiniz? Sadece sınıftaki kızlarla dans ettiğini itiraf etmektense ölmeyi tercih eden Selma, hem de çok, dedi. Öyleyse çok daha eğlenceli bir önerim olacak. Birkaç arkadaş ve birkaç sevimli hanımla evimde küçük bir parti yaparız. Paris'ten getirttiğim son plaklar var. Sizi temin ederim bir saniye bile sıkılmazsınız. Selma kızardı. İçinden azametine lanetler yağdırıyordu. Dans bildiğini söylemenin ne alemi vardı? Ya annesi duyarsa? Gitmesi söz konusu olamazdı. Ama diye geveledi. Marvan ile Emel, Oktav göz kırptı. Onlar eski kafalı. Onlara söylemenize gerek yok. Size eşlik etmeyi önermiş oluruz. Zaten evinizde yolumuzun üzerinde. Onlara iyi bir şaka olur. Alexis biraz hızlı davrandıklarının farkındaydı. Ama fazla zaman yoktu. Az sonra Marwan dönmüş olacaktı. Son bir çıkış yaptı. Bize güvenmediğinizi söylemeyin sakın. Gücenmiş gibiydi. Aslında gücenmiş değildi tabii. Kızın direnmesi hoşuna gitmişti. Böyle kolay avları sevmezdi. Ama kırıtıp nazlanması da gereksizdi. Kadınlar konusunda tecrübeliydi. Şu karşısındaki afet, şu gözler ve şu dudaklar bakire bile olsa masum olamazdı. İşin en iyi yanı da anasının yatalak oluşu. Hesap verilecek bir babanın olmayışıydı. Zahmetsiz iş. Octave Vepres genç kıza yaklaşmış, kolunu beline dolamıştı. Hadi güzelim, bizden hoşlanmadın mı? Selma hiddetten titreyerek kendini kurtardı. Bırakın beni, iğrenç yaratık. Demek nezaketleri, iltifatları bu yüzdenmiş. Daha önce nasıl anlamamıştı? Ama onu bir fahişe yerine koyacaklarına nasıl ihtimal verebilirdi? Kendisini kirletilmiş, aşağılanmış hissetti. Ağlamak istiyordu. Şu işe bakın, burada ne yapıyorsunuz prenses? Uzun bir gölge yaklaştı. Selma hayretle gelenin Naile Sultan olduğunu gördü. O kadar az çıkan sultana hangi mucize sursokları getirmişti? Genç kız sultanın Emil teyze ile İstanbul'da tanıştıklarını, bu toplantıya katılarak onu onurlandırmak isteyeceğini bilemezdi tabii. Acaba sultan bir şey fark etmiş miydi? Derin bir reverans yapıp uzatılan eli öptü. Ağızları hayretten açık iki delikanlı eğildi. Asalet mağapları! Sultan kuşkuyla onlara baktı, sonra kuru bir ifadeyle, ''Beyler, yeğenimi götürüyorum. Onu çoktandır görmemiştim.'' dedi. Selma'yı kolundan tutup sürükledikten sonra, ''Delirdiniz mi?'' diye sordu. ''Yarı karanlık bir terasta ünleri hiç de iyi olmayan iki adamla ne yapıyordunuz? Kendi şerefinizi aldırmıyorsanız ben aile şerefimizi aldırıyorum. İleride daha makul davranacağınıza söz vereceksiniz. Yoksa zavallı annenize haber vermek ve size koca bulunana dek odanıza hapsetmesi tavsiyesinde bulunmak zorunda kalacağım. Ama Selma, bizi bu zor duruma neden düşürdünüz? Emel kendilerini eve götüren arabanın içinde söyleniyordu. Niçin sizi Selma Rauf diye takdim etmemiz için ısrar ettiniz? Linda teyze müthiş kızdı. Alexis'e gelince onu gülünç mevkiine düşürdüğüm için bana söylemediğini bırakmadı. Neden gerçek kimliğinizi saklamak istediniz? Selma oturduğu yerde büzülmüş, kupkuru gözlerle önüne bakıyordu. Sessizliği arzuluyordu ama Emel peşini bırakmıyordu. Sonunda cevap vermeye razı oldu. Emel, 7. yüzyılda yaşamış Bağdat halifelerinden Harun Reşit Bey'i bilir misiniz? Geceleri teptil gezmekten hoşlanırmış. Halkın yönetimi konusunda ne düşündüğünü öğrenirmiş. Ben daha çok kimliğini aramaya çıktığını sanıyorum. Dal kavukluğun, çıkarcılığın, korkunun etkisinden uzak insanlarla ilişki kurarmış. Niteliklerine değer verenleri dost, küçük kusurlarını yüzüne vuranları düşman bilir, dikkat çekici bulmadığı kayıtsızlıklara ilgisiz kalırmış. Onu tanımayan bu insanların gözlerinde kendisini görür, eline vermeyi reddettikleri aynayı bulurmuş. Emel, bu akşam ben çok şey öğrendim. Bu acı deneyimden sonra Selma eve kapandı. Dünyaya kendisini sevmediği için küsmüştü. Oysa yanılıyordu. Belki kendisini sevmiyorlardı ama şimdiden ona tapıyorlardı. Kibirli olduğu kadar vahşi olan bu zümrüt gözlü prensesin ünü çabuk yayılmıştı. Her gün görkemli davetler yağıyordu. Herkesin birbirini tanıdığı bu ufak kentte yeni bir sima bulunmaz bir nimetti. Genç kız çıkmamaya kararlıydı. Ama bir süre sonra fikrini değiştirmeye başladı. 18 yaşına basmıştı ve eğlenmek istiyordu. Eve kapandığı birkaç hafta boyunca iyice bilenmişti. Hatıra defterine biraz da kendisini inandırmak istediği için çocukluk döneminin artık bittiğini yazmıştı. Artık yetişkinler arasına karıştığını iyice belirtmek için de kuaförden gizlice randevu almıştı. Orada pişman olmaktan korktuğu ölçüde sert bir tavırla güzelim uzun saçlarının son Paris modasına göre à la garçon kesilmesini emretmişti. Romantik genç kız birkaç makas darbesiyle kızıl miğferli bir savaşçıya dönüşmüştü. Eve döndüğünde dehşetengiz seslerle karşılandı. Ama ne annesinin sitemlerini, ne cesaretini kıskanacak olan arkadaşlarının eleştirilerine, ne de hayranlarının düş kırıklığını aldıracaktı.